Ayrım 35, Cebel Abi Sokağı'nın Çocukları, Necip Mahfuz, sayfa 339. 86. Bölüm. Kalsın Kulübesi'nin önünde bir postun üzerine oturup Bedriye'yi hamur yoğururken seyretmeyi çok seviyordu. Çok gençti tabii ama başka hangi kadında bu kadar enerji ve yetenek olabilirdi ki? Kız yorgunlukla gerindi, elinin tersiyle alnına sarkan saçı arkaya doğru itti. Çok çekici görünüyordu. Kalbinin her köşesini cezbediyordu. Yüzünün kızarması Kasım'ın onu izlediğinin farkında olduğunu gösteriyordu. İşini bırakıp dudağını büktü. Kasım keyifle güldü, ona doğru eğildi. Saç örgüsünü eline alıp defalarca öptü. Sonra tekrar oturduğu yere döndü. Arkadaşlarıyla birlikte olmadığı veya düşüncelerinden uzak olduğu seyrek zamanlarda olduğu gibi mutlu ve tasasızdı. İhsan bir kayaya uzanmış, dinlenmekte olan Sakine'nin nezareti altında etrafta dolanıyordu. Gecenin başında bir gürültü koptu. Kasım, Sadık ile Hasan'ın bazı arkadaşlarıyla birlikte kendisine doğru geldiğini gördü. Yanlarında Rıfat halkının çöplerini toplayan Hurde vardı. Kasım onları karşılamak için hemen ayağa kalktı. Bu arada kadınlar da sokaktan yeni birisi dağdaki topluluklarına katıldığı zaman hep yaptıkları gibi zılgıt çektiler. Adam Kasım'la kucaklaştı. ''Sizin yanınızdayım.'' dedi Hurde. ''Sopamı da yanımda getirdim.'' ''Hoş geldin Hurde'' dedi Kasım. ''Burada farklı gruplar arasında ayrım yapmıyoruz. Sokakta, vakıfta hepimize aittir.'' ''Herkes yerinizin nerede olduğunu merak ediyor.'' diye güldü Rıfat Mahallesi'nden gelen adam. ''Sizin sorun çıkarmanızı bekliyorlar ama birçoğu da kazanacağınızı umuyor.'' Etrafına baktı, kulübelere ve insanlara baktı. Gördüklerinin etkisinde kalarak ''Herkes senin yanında.'' dedi. ''Hurde bazı önemli haberler getirmiş.'' dedi Sadık. Kasım soran gözlerle ona baktı. ''Bugün Savaris 5. defa evleniyor.'' dedi Hurde ciddiyetle. ''Düğün alayı bu akşam olacak.'' ''Ona saldırmak için bu türden bir fırsat bir daha karşımıza çıkmaz.'' dedi Hasan hevesle. Erkeklerin hepsi bu durum karşısında heyecanlandı. ''Bir gün sokağa saldıracağız nasıl olsa. Bu arada da ortadan kaldıracağımız her çete lideri sayesinde saldırımız biraz daha kolaylaşacak. Sonucu da garantilemiş olacağız.'' dedi Sadık. Kasım konuşmadan önce bir süre düşündü. Çete liderlerinin yaptığı gibi düğün alayına saldıracağız. Ama bunu çete yönetimini ortadan kaldırmak için yaptığımızı unutmayın. Gece yarısından bir süre önce erkekler dağ yamacında toplandılar. Elde sopalar birer birer Kasım'ı izleyerek dağdan indiler. Gökyüzü açıktı, dolunay tepedeydi ve ışığını bir rüya alemi gibi etrafa yayıyordu. Çöle ulaştıktan sonra kuzeye yöneldiler. Mukattam pazarının arkasından geçtiler. Sonra da yollarını kaybetmemek için dağı arkalarına alarak yürümeye devam ettiler. Hindin kayasına yaklaştıklarında onlar için casusluk yapmakla görevlendirilmiş bir adam yanlarına yaklaştı. ''Düğün alayı Hindin kayasına doğru gidecekmiş.'' dedi Kasım'a. ''Ama alaylarımız genellikle Cemaliye'ye giderler.'' dedi Kasım şaşkınlıkla. ''Belki de karargahımız olabileceğini sandıkları bölgelerden uzak duruyorlar.'' dedi Hurde. Kasım aceleyi de düşünüp, ''Sadık, birkaç kişiyle beraber Bab-el Fütuh'a gitsin. Agrama'da birkaç kişi alıp Bab-el Nasır çölüne gitsin. Saldırı emri verdiğimde saldırıya geçin.'' dedi. Adamlar birkaç gruba ayrıldı. Oradan ayrılmalarından önce Kasım, ''Mücadele Savaris'le adamlarına odaklanın. Diğerleri yarın kardeşleriniz olacak.'' dedi. Her grup kendi yoluna gitti. Kasım, Hasan ve adamları da dağı arkalarını alarak kuzeye yöneldiler. Sonra sola mezarlık yoluna saptılar ve girişin arkasına saklandılar. ''Düğün alayı El Falaki kahvehanesine toplanacakmış.'' dedi Hasan. ''Alay kahvehaneye ulaşmadan saldırıya geçmeliyiz ki bizimle ilgisi olmayan insanlara saldırmayalım.'' Sinirleri gerilmiş halde karanlıkta beklemeye devam ettiler. ''Şaban'ın cinayetini çok iyi hatırlıyorum.'' dedi Hasan aniden. ''Bu çete liderinin kurbanları saymakla bitmez.'' dedi Kasım. Sadık ıslık çaldı. Agrama cevap verdi. Kararlılıkları arttı. ''Savaris ölürse mahalle halkı hemen bize katılır.'' dedi Hasan. ''Diğerleri de bize saldırırsa onları geçitte katlederiz.'' Bu hayaller ay ışığına benziyordu. Bir saat içinde kesin zafere ulaşmalıydılar. Yoksa katledilmiş vücutlarından ayrılan ruhlarıyla beraber umutları da uçup gidecekti. Kasım kandilin silüetini görür, kamerin sesini duyar gibi oldu. Çobanlık günlerinden bu yana sonsuz bir zaman geçmiş gibiydi. Elindeki sopayı sımsıkı kavrarken kendi kendine yenilgiye uğrayamayız dedi. Hasan'ın bir şeyler dediğini duydu. Duymuyor musun? Daha dikkatli dinleyince müziğin yankısını duydu. Hazırlanın, alay yaklaşıyor dedi. Sesler giderek yaklaştı, daha anlaşılır hale geldi. Arkasından davullar ve zurnalar, haykırışlar ve tezahürat duyuldu. Sonra meşalelerin ışığında yaklaşan alayla beraber sopalarla hokkabazlık yapan dansçılar da etrafı sarılı uğursuz savaris göründü. Akrama'ya ıslık çalayım mı diye sordu Hasan. Alayın kışı sarımsak pazarına ulaşsın önce dedi Kasım kararlı bir sesle. Alay yoluna devam etti. Danslar ve hokkabazlık gösterileri sıklaştı. Dansa kendini kaptıran bir dansçı alayın başında havaya sıçradı ve kendi etrafında dönerek zarif dalgalı bir daire çizdi. Havaya kaldırdığı eliyle bir sopayı pervane gibi döndürdü. Her dönüşten sonra bir adım ilerledi ve bu şekilde sarımsak pazarını geçti. Dansçının ardından çok yavaş bir şekilde ilerleyen alay sarımsak pazarına gelince Hasan 3 defa ıslık çaldı. Bunun üzerine Agrama ile adamları El Tamay'ı sokağından fırlayarak ellerinde sopalarla alayın arka tarafına saldırdı. Çıkan karışıklıkta alay dağılmaya başladı, öfke ve korku çığlıkları duyuldu. Hasan 3 defa daha ıslık çaldığında Sadık ile adamları Samakin yolundan fırlayarak daha ilk saldırı sonrası toparlanamamış olan alaya diğer taraftan daldı. Kasım ile adamları da tek vücut halinde mezarlığın kapısından çıkarak alayın başına saldırdı. Bu tuzağın yarattığı şaşkınlıktan kurtulan Savaris ile adamları sopalarını havaya kaldırıp mücadeleye katıldılar. Katılmayanların çoğu oradan kaçarak yakınlardaki sokaklara sığınırken sopa darbeleri giderek daha öfkeyle iner oldu. İnsanların başlarından ve yüzlerinden kanlar fışkırdı, fenerler kırıldı, çiçekler dağıldı ve ezildi. Pencerelerden feryatlar duyuldu, kahvehaneler kapılarını kapadı, Savaris sertçe, çevikçe mücadele etti. Sopasını çılgın gibi bir o yana bir bu yana salladı, nefret gece kadar koyulurken dövüş de şiddetlendi, Savaris birden karşısında Sadık'ı buldu. ''Seni itoğlu it!'' diye bağırdı, hedef alarak sopasını Sadık'ın yüzüne vurdu. Sadık kıvranarak sendeledi, Savaris de sopasını indirip bir kez daha indirdi. Sadık bu darbeyi sımsıkı tuttuğu sopayla karşıladı ama darbenin şiddetinden dizlerinin üstüne düştü. Savaris ona 3. ve nihai darbesini indirmek üzereydi ki Hasan'ın arkadaşını kurtarmak için vahşi bir hayvan gibi üzerine doğru geldiğini gördü. Öfkeden köpürerek ona doğru döndü. ''Sen de mi Zekeriya'nın oğlu, seni orospu çocuğu!'' diye bağırdı. Ardından o kadar şiddetli bir darbe savurdu ki Hasan yana sıçrayarak kaçınmamış olsaydı ölürdü. Bu arada Hasan da sıçrarken sopasının ucuyla Savaris'in boynuna vurdu. Bu da adamı birkaç saniye boyunca başka bir darbe indirmekten alıkoydu. O arada Hasan tekrar dengesini sağladı. Sopasını olanca gücüyle sallayarak Savaris'in alnına indirince adamın alnından kan fışkırdı. Sopayı kavrayan eli gevşedi, sopa elinden düştü, arkaya doğru sendeledi, sonra da sırt üstü düşerek hareketsiz kaldı. Çarpışan sopaların yarattığı gürültünün arasından birine Savaris öldürüldü diye bağırdığı duyuldu. Agrama sopasıyla bu adamın burnuna bir darbe indirdi, adam da haykırarak geri çekilirken bir cesede takılıp düştü. Kasım'ın adamlarının kararlılığı büsbütün arttı, indirdikleri darbelerin şiddeti 2'ye katlandı. Ölen arkadaşlarının çokluğu karşısında Savaris'in adamları dağılmaya başladılar. Önce geri çekilmeye, sonra kaçmaya koyuldular. Adamları nefes nefese Kasım'ın çevresinde toplandı. Bazılarından oluk oluk kanlar akıyordu, başkaları da yaralıydı. Kahvehane kapılarının arasından sızan lambanın ışığında yerde yatanlara baktılar. Bazıları ölü, bazıları baygındı. Hamruş Savaris'in cesedinin başında durdu. ''Şimdi huzur içinde yatabilirsin Şaban!'' diye bağırdı. Kasım onu bir kenara çekti. ''Zafer günü çete liderlerinin geri kalan kısmının da bu kaderi paylaşacağı gün yakındır. O gün kendi sokağımızın efendileri, kendi vakfımızın sahipleri haline geleceğiz ve Cebel abinin itaatkar çocukları olacağız.'' Daha geri döndüklerinde kadınları onları neşe dolu zılgıt çekerek karşıladılar. Zafer haberi 4 bir yana hemen yayıldı. Kasım kulübesine gitti. Üstün başın toz ve kan içinde, yatmadan önce yıkanman gerekir, dedi Bedriye. Yıkandıktan sonra yatağına uzandığında Kasım acıdan inledi. Bedriye ona yiyecek getirdi. Kasım yerinden doğrulup yerken başında bekledi. Ama Kasım yarı uyur yarı uyanık haldeydi. Bir yandan mutluluğa benzer bir rahatlama, bir yandan da üzüntüye benzeyen bir tedirginlik hissediyordu. Yemeğini ye, dedi Bedriye. Kasım ona ağırlaşan göz kapaklarının arasından uykulu gözlerle baktı. Yakında zafer göreceksin Kamer, dedi. Dilinin sürçtüğünü fark etti ama çok geçti. Bedriye'nin yüzünün değiştiğini gördü. Yattığı yerde doğruldu. Çok iyi yemek pişiriyorsun, dedi şefkatle, biraz da mahcuptu. Ama Bedriye surat asarak Kasım'ın sevgi gösterisini görmezden geldi. Kasım da bir parça felafel alarak, şimdi seni yemeğe davet etme sırası bende, dedi. Bedriye yüzünü başka tarafa çevirdi. O yaşlıydı, o kadar güzel de değildi, dedi. Kasım'ın dik sırtı üzüntüyle çöktü. Kederli ve sitemkar bir sesle kızla konuştu. Onunla ilgili kötü bir şey deme. Onun gibi birisinden sadece şefkatle bahsedilmeli, dedi. Bedriye başını hışımla ona doğru çevirdi. Ama Kasım'ın yüzündeki korkunç kederi görünce bocaladı. Bir şey demedi. 87. Bölüm. Yenilgiye uğrayanlar büyük bir utanç içinde evlerine döndüler. Savaris'in hala düğün eğlencesinin görkemini yansıtan evinin ışıklarından mümkün olduğu kadar uzak durmaya çalıştılar. Herkes evine girdi. Sonra haber yıldırım hızıyla yayıldığında birçok evden çığlıklar yükselmeye başladı. Düğün töreni toprakla örtülmüş gibi sönüp gitti. Önce Savaris'in, sonra da onunla ölen adamlarının ardından ağıt yakıldı. Alaya katılmış olan bazı Rıfatlı ve Cebelli erkekler de bu trajedinin parçası oldu. Alaya saldıran cani kimdi? Kasım. Koyun güden Kasım. Kamer olmasaydı hayatının tamamı boyunca dilencilikten başka bir şey yapamayacak olan Kasım. Bir adam Kasım'ın çetesini evlerine kadar izlediğine, sığındıkları yerin mukaddamın üzerinde olduğuna dair yemin etti. Birçok insan sokaktaki bütün erkekleri öldürene kadar dağda kalıp kalmayacaklarını merak etti. Uykuda olanlar da sokaktaki bağırışlara uyandı, sokağa ve avlulara indiler. ''Çöl sıçanlarını öldürün!'' diye öfkeyle bağırdı Cebelli bir adam. ''Onlar bir şey yapmadı!'' dedi Galta onu frenlemeye çalışarak. ''Koruyucuları da öldü, adamlarının da çoğu.'' ''Mukattığımı yakalım, Kasım'ın cesedini getirip köpeklere yedirelim. Onun kanını içmezsem karımı boşarım. Soysuz, korkak sıçan. Dağda güvende olduğunu sanıyor.'' ''Mezarı dışında hiçbir yerde güvende olmayacak.'' Eskiden ona bozuk para verdiğimde yerleri öperdi. Hepimize karşı nazik ve dostane görünürdü. Şimdi bize karşı cephe almış, adamlarımızı öldürmüş. Ertesi gün sokağın tamamı matemdeydi. Ondan sonraki gün bütün çete liderleri Vekil Harç Rıfat'ın evinde bir araya geldi. Vekil Harç öfkeyle ve nefretle köpürüyordu. Alaycı bir sesle konuştu. Kendimizi bu sokağa kapatalım da ölüm gelmesin buraya. Aralarında en küçük düşen Lahitay'dı ama sorumluluğunu aza indirmek için bu aksiliği küçümsemeye çalışıyordu. Bir koruyucu ile bölgesindeki bazı adamlar arasında bir kavgadan başka neydi ki bu? ''Benim bölgemden bir adamı öldürdüler, üçünü de yaraladılar.'' diye itiraz etti Galta. ''Bizimkilerden birini de öldürdüler.'' dedi Hagak. ''Sen bu sokağın koruyucusu olduğuna göre asıl senin itibarın zarar gördü.'' dedi Rıfat sinsice Lahitay'a. Lahita'nın da öfkeden benzi attı. ''Bir çoban, Allah aşkına şaka ediyor olmalısınız.'' ''Bir çoban.'' diye tekrar etti Vekil Arç aynı ciddiyetle. ''Eskiden çobandı ama şimdi bir tehlike haline gelmiş. Onun saçmalamalarını uzun zaman çok hafife almışız. Karısına olan saygımızdan onu görmezden geldik. Ama karıştırdığı halklar kontrolden çıktı artık. Çete lideriyle adamlarını öldürene kadar yoksul numarası yaptı. Şimdi de dağa sığınmış, hırsının da sınırı yok.'' Herkes öfkeyle bakıştı. Vekil Arş devam etti. ''Sokağımızın asıl trajedisi bu adamın insanları kendine çekiyor olması. Bunu görmezden gelemeyiz. İnsanlara vakıf sözü veriyor. Vakıf kendi sahiplerine bile yetmeyecek durumda ama buna kimse inanmıyor. Dilenciler de inanmıyor. Onlardan da fazlasıyla var. Sokağımız bir dilenci sokağı haline gelmiş. Adam çete yönetimini bitireceğine söz veriyor. Korkaklar da ki onlardan fazlasıyla var, buna bayılıyor. Burası bir korkaklar sokağı. Halk daima kazananın tarafını tutar. Bir şey yapmazsak öleceğiz. Çevresinde bir sürü fare var. Onları yok edebiliriz diye bağırdı Layta. Ama dağın tepesinde değiller mi diye sordu Hagak. Bir giriş yeri bulana kadar dağı gözleyebiliriz dedi Galta. Ne yapın edin harekete geçin. Dediğim gibi bir şey yapmazsak öleceğiz. Lahita daha da öfkelendi ve vekil harca ciddi bir sesle ''Ben onu öldürmeyi planlamıştım ama karısı sağdı ve sizin eşiniz buna karşı çıkmıştı. Hatırlıyor musunuz efendim?'' dedi. O ana kadar gözlerini Lahita'ya dikmiş olan vekil harç başka tarafa baktı. Neredeyse özür dilercesine konuştu. ''Hataları hatırlamak bir işe yaramaz.'' Uzun bir sessizlik oldu, sonra vekil harç konuşmasına devam etti. ''Ayrıca böyle ilişkilere sokağımızda her zaman saygı duyulmuştur.'' Dışarıdan alışılmadık bir gürültü duyuldu. Sorunların devam edeceğinin habercisi gibiydi. Herkesin sinirleri gerildi. Vekil harçla bekçiye bağırarak ne olduğunu sordu. Çobanın Kasım'a katıldığını, sokağın bütün koyunlarını yanında götürdüğünü söylüyorlar. İt oğlu it diye bağırdı Lahita ayağı fırlayarak. Bütün sokak itten geçilmiyor. Bekleyin, başınıza gelenleri göreceksiniz. Çoban hangi mahalledendi diye sordu vekil harç. Çöl sıçanlarından, adı Zukla. 88. bölüm. Hoş geldin Zukla diyerek sarıldı ona Kasım. Ben hiçbir zaman sana karşı olmadım dedi çoban hararetle. Yüreğim daima seninleydi. Eğer korkmasaydım sana katılacak ilk insanlardan biri olurdum. Savaris'in Allah cezasını versin. Öldürüldüğünü duyar duyma sana geldim ve bütün düşmanlarının koyunlarını da önüme kattım. Kasım kulübelerin arasındaki açık alanda toplanmış koyunlarla onları seyredip sevinçle muhabbet eden kadınlara bakıp güldü. Sokakta bizden gasp ettikleri mülkleri düşünecek olursak bunları almamız meşru sayılır. O gün boyunca eşi görülmemiş sayıda insan Kasım'a katılıp halkın iradesine destek oldu ve moralleri yükseltti. Ancak ertesi gün Kasım tuhaf bir gürültüyle uyandı. Dışarı çıktığında adamlarını telaşla ve endişeli yüzlerle kulübesine doğru geldiğini gördü. Sokak intikam almaya gelmiş, geçidin aşağısında toplanmışlar. İşe ilk giden bendim dedi Hurde. Birkaç adım kala onları gördüm ve hemen kaçıp geri geldim. Bazıları beni kovalayıp sırtıma taş fırlattılar. Sadık'la Hasan'a bağırdım. Kardeşlerimizden oluşan bir grup geçidin başına geldi. Tehlikeyi gördüler, kayalar fırlatarak saldırganların çekilmesini sağladılar. Kasım geçidin girişine baktı ve Hasan'la birkaç adamın ellerinde taşlarla orada beklediğini gördü. On adamla onları uzakta tutabiliriz dedi. Buraya çıkmak onlar için intihar anlamına gelir dedi Hamruş. İstiyorlarsa gelsinler. Kulübeler boşaldı. Kadın erkek herkes Kasım'ın çevresine toplandı. Erkekler sopalarıyla gelmişti. Kadınlar da böyle bir gün için hazırladıkları tuğla dolu sepetlerini getirmişlerdi. Masmavi gökyüzünden güneşin ilk ışıkları yayılıyordu. Şehre götüren başka yol var mı diye sordu Kasım. Güneye doğru bir yol var, dağdan yürüyerek 2 gün uzaklıkta dedi Sadık asık suratla. 2 günlük suyumuz bile olduğunu sanmıyorum dedi Agrava. Kalabalığın içinden özellikle kadınlardan endişeli mırıltılar yükseldi. İntikam almaya geldiler, bizi kuşatmaya değil dedi Kasım. Çevremizi saracak olurlarsa kuşatmayı yarmak için diğer yola yöneliriz. Kasım durumu düşünmeye başladı ama huzurlu bir yüz ifadesi takındı, zira herkes onu izliyordu. Eğer kuşatılırlarsa güney yolundan su getirmeleri çok zor olacaktı. Eğer adamları onlara saldırırsa Lahita, Galta ve Hagak gibi adamlara karşı başarılı olacakları kesin miydi? Bugün onları nasıl bir kader bekliyordu? Kasım kulübesine döndü. Tekrar dışarı çıktığında elinde sopası vardı. Geçidin başında bekleyen Hasan'ın ve adamlarının yanına gitti. Hiçbiri daha yakına gelmeye cesaret edemez dedi Hasan. Kasım yamacın kenarına yaklaştı. Çölde hilal şeklindeki bir kaya oluşumunda toplanmış olan düşmanlarını gördü. Taş atma menzilinin epey dışındaydılar. Sayıları korkutucu derece yüksekti. Ama Kasım aralarında çete liderlerinin hiçbirini göremedi. Sonra aradaki boşluğu atlayıp Cebel Avi'nin konağına baktı. Çocuklarının onun uğruna girdiği mücadeleden habersizmiş gibi sessizliğe gömülmüş durumdaydı. Buraların geçmişte boyun eğdiği o olağanüstü gücüne ne kadar ihtiyaçları vardı. Belki de bu kadar endişe duymaması gerekirdi. Ama Rıfat da büyük babasının evinin hemen yanı başında öldürülmüştü. İçinden avazı çıktığı kadar Cebel abi diye bağırma dürtüsü hissetti. Sokak halkının sık yaptığı bir şeydi. Ama yanı başındaki kadınların seslerini duyunca dönüp onlara baktı. Erkeklerin yamacın kenarına doğru yayılıp düşmanlarına baktığını, kadınların da onları izlediğini gördü. Kadınlara seslenip geri dönmelerini söyledi. Duraksadıkları zaman yine bağırdı. Onlara yemek hazırlamalarını, her zamanki işlerine bakmalarını söyledi. Kadınlar da ona itaat etti.
35. ayrımın sonu. Sayfa 348.